Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali, İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Adiyat Suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي صدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Soluk soluğa koşan atlara andolsun, tırnaklarıyla ateş çakıp saçanlara, sabah vakti baskın yapanlara, derken orada tozu dumana katanlara, bununla bir düşman topluluğun orta yerine kadar dalanlara. Hiç şüphesiz insan Rabbine karşı oldukça nankördür. Ve gerçekten kendisi de buna şahittir. Muhakkak o, mal sevgisinden dolayı da bencil ve cimri tutumunda çok katıdır. Yine de bilmeyecek mi? Kabirlerde olanların deşilip dışa atıldığı, göğüslerde olanların da derlenip devşirildiği zamanı. Hiç şüphesiz o gün Rableri kendilerinden gerçekten haberdardır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi, Yüce Allah'a hamd, Resul-ü Ekrem ve Mutahhar Ehl-i Beytine selam ve salavatla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi takvimle 1 Behman 1403, Hicri Kameri 19 Recep 1446 ve Miladi takvimle 20 Ocak 2025 Pazartesi. Bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumların ardından gazeteci Sayın İhsan Kaçar ile Gazze Ateşkesi gündemi üzerine yapılan röportaj, İran basınından seçmeler, İran'ın tarihi hazinelerine bakış podcast'i ve Kalıcı Itır adlı programları dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Susen Kolipur, arkadaşım
Mesut Ketani.
Bu akşamki yayınımızı sunacağız. Önce önemli haberlerin başlıklarıyla başlıyoruz. Bekay, İran askeri kabiliyeti konusunda hiç kimseyle müzakere etmedi ve etmeyecek dedi. İran'ın Türkiye'ye gaz ihracatı Eylül-Ekim 2024'te rekor kırdı. İran'ın Türkiye'ye gaz ihracatı Eylül-Ekim 2024'te rekor kırdı. İran-Azerbaycan Cumhuriyeti Karma Ekonomik Komisyonu toplantısı Tahran'da düzenleniyor. İran sonbaharda 57.218 siber saldırıyı püskürttü. Ve Gazze sokaklarında Kassam'ın güç gösterisinden Siyonistlerin öfke ve korkusu. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada İran'ın askeri kabiliyetleri konusunda hiçbir taraf ile müzakere etmediğini ve etmeyeceğini söyledi. Sahab Habara'nın bildiğine göre İsmail Bekai, Cenevre'deki İran-Avrupa müzakerelerinden sonra ortaya atılan iddialara yanıt verdi. Bu iddialar İran'ın snapback mekanizması aktive edilirse nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşması çekileceği ve nükleer doktrinini değiştirebileceği yönündeydi. Ayrıca balistik füzelerin gelecekteki herhangi bir müzakerenin konusu olması gerektiği ileri sürülmüştü. Bekai, İran'ın savunma ve askeri kapasitesi hakkında hiçbir zaman müzakere yapılmadı ve yapılmayacak. Halkımız da böyle bir tavizi kimseye vermez dedi. Bekai, snapback mekanizmasının İran'a karşı baskı aracı olarak kullanılması durumunda tepkimiz uygun ve karşılıklı olacaktır diye ekledi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, nükleer anlaşma COEP'in yeniden canlandırılması ve Amerika'nın müzakere masasına dönme olasılığı ile ilgili bir soruya ise şu yanıtı verdi. Nükleer meselede müzakere için temel nükleer anlaşmadır. Bu anlaşmanın tüm tarafları belirgindir ve anlaşma Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı ile hukuki bir statü kazanmıştır. BK İran ile Rusya arasında imzalanan stratejik işbirliği anlaşmasının 1921 ve 1940 anlaşmalarına referans vermesine nedenleri konusunda ise bu anlaşmaların hala geçerli bir iki ülke ilişkilerinde faydalı olduğunu söyledi. Hirmen su hakları konusundaki müzakereler hakkında BK'yı su kaynakları üzerindeki işbirliği, İran ve Afganistan arasında işbirliği ve güç birliği noktası onlarıdır. Ortak tarihsel ve kültürel bağlar karşılıklı anlaşmayı mümkün kılacaktır dedi. Sözcü Gazze'de ateşkes ve İran'ın rolü hakkında ise İran'ın soykırımı durdurmak için tüm çabaları gösterdiğini ve Filistin direnişini desteklemeye devam edeceğini vurguladı. BK'yı uluslararası hukuk ihlalleri, yasa dışı eylemler ve soykırım İsrail rejiminin 15 aylık savaşındaki en büyük başarıları oldu. Bu suçlar Amerika ve Batılı ülkelerin askeri ve siyasi desteği olmadan mümkün olamazdı diye ekledi. Sonuç olarak BK'yı İsrail rejimi ve destekçiler için bunun büyük bir yenilgi ve kara leke olduğunu belirtti.
Ateşkes Gazze'de bir irade, inanç ve dayanıklılık örneğiydi. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü BK'yı Gazze'deki ateşkesle ilgili olarak... Ateşkes çok önemli bir gelişmeydi ve Gazze'de bir zafer ve irade, inanç ve dayanıklılık örneğiydi dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai geçtiğimiz hafta ikili ve bölgesel düzeyde önemli gelişmeler yaşandığını belirterek, geçtiğimiz hafta Sayın Cumhurbaşkanımız Rusya ve Tacikistan ziyaretine tanık olduk ve Rusya ziyareti kapsamında Tahran ile Moskova arasında işbirliği anlaşması imzalandı dedi. Gazze'deki ateşkese atıfta bulunan Bekai, ateşkes çok önemli bir gelişmeydi. Bu konudaki tutumumuzu bir açıklamayla ifade ettik. Ateşkes Gazze'de bir zafer ve irade, inanç ve dayanıklılık örneğiydi ifadesini kullandı. Bekai, uzlaşma ve direniş iklimine ilişkin olarak bölge ülkeleri, bölge halkları ve uluslararası alanda bu gelişmeden net dersler alındı. Eğer zaferi ölü sayısına göre değerlendirirsek ve ayrıca işlenen suçların boyutunu göz önünde bulundurursak, zafer İsrail rejimiyle olmuştur ve uluslararası hukukun tüm kurallarını ihlal etmek ve en yüksek seviyede kanun tanımazlık, Siyonist rejimin başarısıdır. Tabii ki bu suçlar ABD ve bazı batılı ülkelerin tam desteği ve yardımıyla mümkün olmuştur ifadelerinde bulundu. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü sonunda işgalci rejim için tam bir yeniliği ve utanç elde edildiğini belirterek, onlar insan hakları kavramlarına inanmaz. Belirleyici olan şey Filistin halkının direnişidir, içeriden gelen bir direniş. Bu direniş kesinlikle bölgedeki gelecekteki zaferlerin müjdesidir şeklinde devam etti. Sözcü Bekai, İran ile Avrupa ülkeleri arasında müzakereler ve İran'ın NPT'den çıkacağına dair ileri sürülen iddialar hakkında şunları söyledi. Müzakereler sırasında karşı tarafın kendi görüşlerini dile getirmesi olağan bir durumdur. Ancak her zaman göz önünde bulundurması gereken şey, İran'ın savunma kapasitesine dair hiçbir konuda hiç kimseyle müzakere etmeyeceğidir. İran halkı böyle bir müzakereye izin vermeyecektir. Eğer böyle bir konu gündeme gelmişse cevabımız açıktır. Bekai, doğrudan ABD ile müzakere edilmesiyle ilgili yapılan yorumlar hakkında İran'ın ve hükümetin dış politikadaki tutumu resmi sözcüler tarafından ifade edilmektedir. Bu konuda dile getirilen görüşlerin resmi tutumumuzla bir ilgisi yoktur. Dış politika uzmanlık gerektiren bir konudur dedi. Tahran Radyosu muhabiri Haniye Fenahlu.
16. İran-Azerbaycan Cumhuriyeti Karma Ekonomik Komisyonu toplantısı 21-22 Ocak tarihlerinde Tahran'ın ev sahipliğinde yapılacak. Toplantıya İran Yol ve Şehircilik Bakanı Ferzane Sadık ve Azerbaycan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev başkanlık edecek. ulaşım, bankacılık, yatırım, enerji, turizm ve diğer ekonomik konuların ele alınacağı toplantıya Azerbaycan Cumhuriyeti'nden 40 kişilik bir heyetin katılacağı bildirildi. Toplantının 22 Ocak'ta tamamlanmasının ardından iki ülke arasında bir işbirliği belgesinin imzalanması bekleniyor.
İran'ın Türkiye gaz ihracatı Eylül-Ekim 2024 döneminde büyük bir artış gösterdi. Verilere göre İran geçen gelen aynı dönemine kıyasla 1,38 milyar metreküp gaz gönderdi. Türkiye'nin enerji verileri İran'ın 2024'ün başlarında geçen yıla göre %41 artış ile 5,58 milyar metreküp gaz tedarik ettiğini gösteriyor. 1 Eylül'den 31 Ekim'e kadar İran Türkiye'ye geçen gelen hacminin 10 katından fazla olan 1,38 milyar metreküp gaz sattı.
İran İletişim Altyapısı Şirketi bu sonbaharda toplam 57.218 siber saldırının başarıyla engellendiğini duyurdu. Saab Haber Ağı'nın İrna'ya dayandırdığı haberine göre siber saldırıların büyük bir kısmı dağıtılmış hizmet engelleme DDoS saldırıları olarak gerçekleşti. Bu saldırılar kötü niyetli kişilerin sahte trafikli altyapı ve kritik hizmet sağlayıcılarını hedef alarak gerçek kullanıcıların hizmetlere erişimini engellemeyi amaçladığı saldırılardır. Saldırılar arasında sürekli ve gelişmiş saldırılar, hacim tabanlı saldırılar ve ağ iletişim protokollerindeki zayıflıklara yönelik saldırılar yer aldı. Sonbahar dönemi için yayımlanan istatistiksel ve analitik rapora göre saldırıların %89'undan fazlası İran halkının hayati hizmetlere erişimini engellemeyi hedeflemişti. Ancak tüm bu saldırılar uzmanların çabalarıyla tamamen püskürtüldü. Rapora göre günlük ortalama 635 saldırı gerçekleşti. Hedef alınan alanların oranları ise şöyle açıklandı. %18,3 mobil internet hizmet sağlayıcıları, %17 internet tabanlı işletmeler, %14 sabit internet hizmet sağlayıcıları, %12 kamu hizmetlerinin çevrimiçi portalleri, %7 yerli mesajlaşma uygulamaları, %11 finans, bankacılık ve sigorta sektörü, %2 haber ajansları, %3 kritik ve ulusal altyapılar, %3 sanayi ve enerji sektörü, %3 diğer sanayi sektörleri, %4 devlet portalleri. Bu kapsamlı saldırılar karşısında alınan önlemler İran'ın siber güvenlik alanındaki savunma kapasitesini bir kez daha ortaya koydu.
Siyonist çevreler Kassam Tugaylarının Gazze gelirindeki geniş katılımlı varlığını Hamas'ın güç gösterisi ve İsrail'in yenilgisi olarak nitelendirerek Hamas'ın iktidarda kalma hedefine ulaştığını belirtti. Gazze şeridinde Hamas'ın askeri kanadı İzzettin Kassam Tugaylarının geniş çaplı askeri geçit töreni ve halkın yoğun katılımı ile gerçekleşen gösterileri İsrail basınında yakın yankılanmaya devam ediyor. Bu güç gösterisi İsrail tarafında endişe ve öfke uyandırdı. Haaretz gazetesinin önüne giren askeri analistlerinden Amos Harel, Kassam Tugaylarına bağlı yüzlerce askerin İsrail ordusunun konuşlandığı noktalara birkaç kilometre mesafede bulunmasının Hamas'ın Gazze üzerindeki yönetim kontrolünü ve askeri gücünü sergilemek istediğine işaret ettiğini belirtti. Harel Hamas'ın özellikle Kuzey Gazze'de İsrail ordusunun geri çekildiği bölgelerde görünür bir varlık gösterdiğini vurguladı. Makalesinde Harel, savaşın başından beri İsrail'in stratejik başarısızlığını ele aldı. Özellikle Filistin esirlerin serbest bırakılması konusunda verilen büyük tavizlerin İsrail kamuoyunda sert tepkilere yol açtığını söyledi. Esir değişim anlaşmasının İsrail'in aleyhine sonuçlandığını ve İsrail liderliği tarafından iddia edilen başarıların gerçeklerle uyuşmadığını ifade etti. Guduriya Eyland, İsrail Güvenlik Konseyi'nin eski başkanı Gazze'deki savaşın sonucunu açık bir yenilgi olarak tanımladı. Eyland, İsrail'in savaştan istediği hiçbir stratejik amacı gerçekleştiremediğini ve Hamas'ın iktidarda kalma hedefini başarı ile gerçekleştirdiğini söyledi. Bu değerlendirmeye göre ateşkes anlaşması Hamas'ın askeri kapasitesini güçlendirmesini engellemiyor ve İsrail'in bundan sonraki herhangi bir müdahalesi anlaşma ihlali anlamına gelecek. Mossad'ın eski başkanı Tamir Pardo, Hamas'ın savaşın başından itibaren taleplerinden vazgeçmediğini ve bu taleplerini İsrail'e kabul ettirdiğini belirtti. İsrail'e mutlak bir zafer elde etmesinin bölgede mümkün olmadığını ifade eden Pardo, bu savaşın sonucunun İsrail için stratejik bir başarısızlık olduğunu vurguladı. İsrail basınındaki ortak görüş, Gazze'de yaşanan son savaşta Hamas'ın stratejik ve siyasi bir zafer elde ettiği yönünde.
Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas Siyasi Büro üyesi Siyonist rejimin hedeflerine ulaşamamasıyla direnişin zaferi kazandığını söyledi. Sahab Ağın'a göre Hamas Siyasi Büro üyesi Usame Hamdan, işgalci Siyonistler Filistin halkına daha fazla acı yükleyerek direnişin siyasi iradesini kırabileceklerini düşündüler. Ancak direniş ilkelerini sağlamlaştırmayı başardı, dedi. Hamdan ayrıca son günlerdeki operasyonların direnişin en belirgin operasyonları olduğunu ve bir yıldır işgal edilen bir bölgede gerçekleştirildiğini ifade etti. Bu bölgede artık hiçbir şey kalmadığını, ancak son iki hafta içinde direnişin işgalcilere burada ölü ve yaralılar verdiğini belirtti. Hamas siyasi bir üyesi, düşmanın ayrıca direniş arasında bölünmeler yaratabileceğini ve saha birliklerini parçalayabileceğini düşündüğünü, ancak direnişin birbirlerine değer verdiklerini ve fedakarlıklarını takdir ettiklerini gösterdiğini belirtti. Hamas ve Siyonist rejim arasında Gazze'deki ateşkes anlaşması pazar günü yürürlüğe girdi. Ateşkesin başlamasının ardından binlerce Filistinli Gazze'nin yıkıntılarından evlerine geri dönüyor.
Saadet Partisi temsilcisi Gazze ateşkesini değerlendirdi. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Saadet Partisi Hatay Milletvekili Doçent Doktor Necmettin Çalışkan, Gazze'deki İsrail rejimiyle yapılan ateşkes anlaşmasına ilgin açıklamalarda bulundu. Necmettin Çalışkan, Gazze'de süren katliam süresince Müslüman ülkeler yeterli desteği vermedi. Türkiye Gazze'de tarihin en kara sayfalarına yazılacak değerlendirmesinde bulundu.
İslam dünyasının sessizliği katliam sürecinde maalesef Müslüman ülkeler yeterli desteği vermediler. Evet, halklar eylem yaptı, protesto eylemleri, mitingler düzenledi ama devlet anlamında hiçbirisi net olarak yanında duramadı. Başından beri biraz stratejik hedef olarak gördüğünde Mısır ve Katar'ın barış girişiminde olduğunu, İran'ın da direniş desteği olduğunu biliyoruz. Bunun dışındaki ülkeler hep uzak durdu. Özellikle üzülerek belirtmeliyiz ki ülkemiz açısından ise son 1,5 yıllık süreç tarihin en kara sayfaları içerisinde yer aldı. Çünkü tarih bugünleri yazarken İsrail'de ticaret, gemi, demir çelik, yakıt, dikenli tel kelimeleriyle yazacak. Malum olduğu üzere ülkemiz İsrail'li olan ticaretini hiçbir şekilde kesmedi. Partimiz tarafından gündeme getirilen hiç olmazsa İsrail'i tedarikçiliğini durdurun şeklindeki tepkilerimize önceleri böyle bir alışverişin olmadığını söylemişlerdi. 31 Mart seçimlerinde ülke genelinde bir gazete tokadı yiyince İsrail'le ticareti kestik dediler. Oysa yine kesmediler.
Necmettin Çalışkan, tüm dünyanın İsrail'in lanet yüzünü, cani yüzünü gördüğünü söyledi. Bu da bir kazanımdır dedi. Ancak İsrail'in bu kalıcı barış anlaşmasına yanaşıp yanaşmadığı noktasında şüphelerin hala varlığını sürdürdüğünü belirtti Kasım Alcan, İstanbul.
Türkiye Parlamentosu üyesi Türkiye'nin İsrail rejimine yaptığı petrol yardımlarını kanıtlayan uydu görüntüleri ve gemicilik verilerini Türkiye Parlamentosu'nda açıkladı. Türkiye Parlamentosu Milletvekili Gergerlioğlu, Türkiye'nin hala İsrail rejiminin ana petrol tedarikçilerinden biri olduğunu belirtti. Sahab Haber Ağına göre Gergerlioğlu parlamentoda yaptığı konuşmada şunları söyledi. Gemilerimiz konum belirleyici cihazlarını kapatıyor ve İtalya'ya gitmek üzere olduklarını gösteriyor gibi davranıyorlardı. Ancak uydu görüntülerini inceledik. Nissos Delos ve Sivigor gemilerinin petrol taşıyarak işgal altındaki topraklarda bulunan Hayfa ve Ashdod limanlarına gittiklerini tespit ettik. DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu bundan önce de genel kurulda yaptığı konuşmada Azerbaycan'ın Türkiye üzerinden İsrail'e petrol sattığını kanıtlayan belgeleri göstermişti. Türkiye'nin bu ticaretten varil başına 1 dolar 27 sent aldığını söyleyen Gergerlioğlu, AK Parti hükümetinin yaptıkları ticareti yalanlarla saklamaya çalıştığını ifade etmişti. Daha önce Türkiye İstatistik Kurumu'nun raporlarına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetimindeki Türkiye, İsrail rejiminin Gazze şeridine yönelik vahşi saldırıları sırasında bu rejime silah satışı yapmıştı. Türkiye İsrail rejimini tanıyan ilk Müslüman ülke olarak 1949 yılında bu rejimle diplomatik ilişkileri normalleştirdi. Bu ilişkiler daha sonra kültürel, ticari ve hatta askeri düzeyde gelişti. Erdoğan işgal altındaki Filistin topraklarında Siyonizmin kurucusu Theodor Herzl'in mezarını ziyaret eden ilk Müslüman lider olmuştur.
Gazze Sağlık Bakanlığı enkaz altından onlarca şehidin naaşının çıkarıldığı ve savaşta hayatını kaybedenlerin sayısının 47 bini geçtiğini duyurdu. Sahap haber ağından İrna'ya dayandırdığı habere göre Filistin Sağlık Bakanlığı Gazze şeridinde ateşkesin ikinci gününde son 24 saat içinde 122 şehidin naaşının bölgedeki hastanelere taşındığını belirtti. Bakanlık açıklamasında bu süre zarfında 60 naaşın enkaz altından çıkarıldı, 62 kişinin ise saldırılar sırasında şehit olduğu belirtildi. Gazze Sağlık Bakanlığı son saatlerde 341 kişinin yaralandığını da açıkladı.
İsrail rejiminin medyası bugün pazartesi günü Batı Şeria'da bir Siyonist rejim askerinin öldürüldüğünü duyurdu. Hadashot Bezman adlı Siyonist sitesi bir İsrail askerinin Tubas bölgesindeki Tammun köyünde devriye gezerken bir bomba patlaması sonucu öldürüldüğünü bildirdi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. İlk yorumumuz, Siyonist rejimin Suriye'de amaçladığı hedefler başlığı altında. Siyonist uzmanlar, Siyonist rejimin başlıca hedefinin Suriye'nin bölünmesi ve ülkede istikrarlı bir hükümetin oluşmasının engellenmesi olduğunu düşünüyor. Suriye rejiminin devrilmesinin ve ülkede muhaliflerin ve terör örgütlerinin iktidara gelmesinin üzerinden 40 gün geçti. Suriye'deki yeni koşullardan en çok yararlanan aktörlerden biri de Siyonist rejimdir. Beşar Esad yönetiminin devrilmesinin ardından bu rejim Suriye'ye yönelik yaygın saldırılar başlattı. Ülkenin askeri imkan ve kabiliyetlerini yok etti ve Suriye coğrafyasının bazı bölgelerini işgal etti. İsrail rejimi yeni Suriye konusunda resmi bir yorum yapmaktan kaçınsa da Siyonistlerin en önemli stratejisinin Suriye'de istikrarlı bir hükümetin oluşmasını engellemek ve bu ülkenin coğrafyasını daraltmaya çalışmak olduğu anlaşılıyor. Suriye'de istikrarlı bir hükümetin kurulmasının engellenmesi, işgal altındaki toprakların çevresinde zayıf ve kırılgan bir hükümetin kurulması sonucunu doğuracaktır ve bu da Siyonist rejim için arzu edilen bir durumdur ve çıkarlarını güvence altına almaktadır. Siyonist rejim esas olarak direniş ekserine üye ülkelerde veya daha önce direniş ekserinin önemli bir parçası olan Suriye'de geçici hükümetler kurma ve işleri ilerletme peşindedir. Suriye coğrafyasının küçültülmesi Siyonist rejimin bir diğer yaklaşımıdır. Küçük ülkelerin oluşması, Batı Asya bölgesinde büyük güçlerin sayısının azalması anlamına geliyor. Deneyimler ise Siyonist rejimin küçük ülkelerle daha kolay iletişim kurduğunu göstermiştir. İbrahim Planı çerçevesinde ilişkilerin normalleşmesi bu konuyu da bir örnektir. Zira küçük Arap ülkeleri ilişkilerini normalleştirdiler. Küçük ülkeler Siyonist rejimi için daha az tehdit oluşturacaktır. Suriye'ye gelince Siyonist rejim ülkenin bazı bölgelerine işgal ederek ve hatta Türkiye ve Amerika başta olmak üzere diğer ülkelerin de Suriye topraklarını işgal etmesiyle ülke coğrafyasını daraltmaya çalışıyor. Diğer yandan Suriye'nin nüfus yapısı heterojen olduğundan Siyonist rejim de ülkenin birkaç küçük devlete bölünmesini hedefliyor. Siyonist analiz Nahum Barnea da bu rejimin Suriye'yi bölmeye çalıştığını itiraf ederek İsrail'in arzusunun ise bu ülkeyi kuzeydoğuda Kürtler, güneyde Dürziler ve kuzeybatıda Aleviler olmak üzere birkaç bölgeye bölmek olduğunu ifade etti. Siyonist analiz Nahum Barnea şunları söyledi: yeni bir Orta Doğu geliyor ancak kimse onun doğasını veya İsrail'in buradaki yerine ve güvenlik ihtiyaçlarını bilmiyor. Fakat İran İslam Cumhuriyeti yetkilileri her zaman Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması, Suriye halkının kendi kaderleri ve gelecek yönetimi hakkında söz sahibi tek taraf olduğunu vurgularken, Suriye milli egemenliğine saygı duyulması gerektiğinin altını önemli çizmişlerdir. Nitekim bundan bir süre önce İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Arakçı, Umman Sultanlığı Dışişleri Bakanı Badr el-Busaydi ile yaptığı ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada ülkenin toprak bütünlüğünün korunması, birliğin sağlanması, tüm etnik gruplara ve mezheplere saygı gösterilmesi ve kapsayıcı bir hükümetin kurulması konusunda hemfikiriz. İran'ın tutumunun Umman ve bölgedeki diğer ülkelerin çoğu ile büyük ölçüde ortak yönleri vardır. Hepimiz Suriye'nin bağımsızlık ve istikrarını istiyoruz dedi. Suriye'nin komşusu Irak hükümeti de Suriye'deki gelişmelerle ilgili resmi bir açıklamada bulunurken tüm Suriyelilerin özgür iradesine saygı duyulması gerekti, Suriye'nin güvenliği, toprak bütünlüğü ve bağımsızlığının korunmasını önemli vurguladı.
Değerli dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son siyasi yorumumuz ateşkesin başlamasıyla Filistin direnişinin rolü üzerinedir. Filistin direnişi Gazze Savaşı'nda etkin bir rol oynamasının yanı sıra ateşkesin sağlanması ve İsrail ordusunun çekilmesinde bölgede istikrarın sağlanması ve Filistin halkı arasında dayanışmanın sağlanmasında etkili olmuştur. Hamas ile İsrail rejim arasında 19 Ocak Pazar günü ateşkes ilan edilmesiyle birlikte uygulanma süreci iki aşamalı olarak başladı. Ateşkesin başlamasıyla birlikte öne çıkan önemli bir konu da Gazze Savaşı'nın sona erdirilmesi sürecinde Filistin direnişinin etkili rolü oldu. Öyle ki çeşitli partiler, gruplar ve Filistin halkı Hamas'a kararlı bir şekilde destek verdi. Ateşkesin başlamasıyla birlikte Siyonist İsrail rejimin işgal etmesi nedeniyle durdurulan insani yardım süreci tekrar başladı ve korsan rejimin hapishanelerinde bulunan yaklaşık 90 Filistinli İsrail rejimiyle yapılan esir değişimi kapsamında ilk grup olarak Ofer hapishanesinden serbest bırakıldılar. Filistin İnisiyatif Hareketi Genel Sekreteri Mervan El-Berghouti bu bağlamda yaptığı açıklamada şunları söyledi: Siyonist rejim direnişin kökünü kazımak, Gazze'ye askeri yönetim dayatmak, askeri güçle esirleri geri götürmek ve etnik temizlik gibi dört hedefinde yenilgiye uğradı. Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas ise ateşkes anlaşmasının sağlanması ve uygulanmasının Filistin halkının kararlılığı ve sabrının meyvesi ve başarısı olduğunu belirterek bir açıklamada bulundu. Açıklamada şunlar ifade edildi: ateşkesin sağlanması ile büyük halkımızın sabrını, azminin ve Siyonist rejimin terör ve cinayet makinesine karşı kahramanca direnişinin efsanevi kararlılığının başarısı olan bu anlaşmanın yükümlülüklerini uygulama konusundaki kararlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz. Hamas hareketinin üst düzey yöneticilerinden Bessam Halef ise Gazze'deki ateşkes anlaşması ile ilgili yaptığı açıklamada halkımızın kararlılığı ve yiğit ve cesur direnişin kararlılığı sonucunda Siyonist rejimin bütün planları ve komploları yenilgiye uğradı dedi. Fakat işgal altındaki topraklarda Netanyahu kabinesi içindeki görüş ayrılıkları yoğunlaştı ve aşırı Siyonistler Gazze Savaşı'nda Filistin direnişine karşı yenilgiden İsrail Başbakanı'nı sorumlu tutuyor. Esir değişiminin başlamasıyla birlikte işgal altındaki topraklarda kriz daha da büyüdü ve Siyonist rejim liderleri direniş karşısında yenilgiyi kabul etti. Ateşkesin ilan edilmesi, İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik yoğun saldırılarına rağmen Filistin direnişinin yüksek düzeydeki hazırlık durumunu da gözler önüne serdi. Amerika ve Batı'nın tüm desteklerine rağmen korsan rejim ordusu Gazze Savaşı'nda hedeflerine ulaşamazken Hamas ve silahlı Filistinli savaşçılar ancak kendi şartlarının gerçekleştirilmesi takdirde ateşkesi uygulamaya hazır olduklarını duyurdular. Gazze'deki ateşkes sonrası yaşanan olaylar ise Filistin direniş grupları arasında dayanışmanın ve birliğin artması sonucuydu ve Gazze ile Batı Şeria'daki halk desteği ise devam etti. Ateşkesin uygulanması bölgedeki günümüz gerçeklerin ve Gazze Savaşı'ndaki gelişmelerin bir simgesidir. Ateşkesin hayata geçirilmesinde Hamas ve Filistin direniş grupları da kendi güçlerini örgütleyerek tam hazırlıklı olarak rol oynadılar. Filistin direnişinin zaferinin Gazze ve Batı Şeria'da geniş halk kitleleri tarafından memnuniyetle karşılanması da bu grupların ne kadar popüler olduğunun bir göstergesidir. Gazze Savaşı'nda Siyonist rejime karşı şehitler vererek direnen Filistin direniş grupları, ateşkesin başlamasıyla birlikte istikrar ve güvenliğin en önemli unsuru olarak sahneye çıktı. Gazze'deki ateşkes sonrası yaşanan olaylar ise Filistin direniş grupları arasında dayanışmanın ve birliğin artması sonucuydu ve Gazze ile Batı Şeria'daki halk desteği ise devam etti. Ateşkesin uygulanması bölgedeki günümüz gerçeklerin ve Gazze Savaşı'ndaki gelişmelerin bir simgesidir. Ateşkesin hayata geçirilmesinde Hamas ve Filistin direniş grupları da kendi güçlerini örgütleyerek tam hazırlıklı olarak rol oynadılar. Değerli dinleyiciler, akşam yayınımızı dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenin için felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, Hamas'ın askeri kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları pazar gecesi El-Aksa Tufanı Anlaşması'nın ilk aşaması çerçevesinde Gazze'de ilk İsrail esir grubunun teslimine ilişkin görüntüler yayınladı. Üç kadın esirin son derece mutlu olduğu ve direniş güçler tarafından kötü muameleye uğradıklarına dair herhangi bir işaretin olmadığı görülüyor bu görüntülerde. Biz bugün sohbetimizde yine Gazze ateşkesi ile ilgili bu anlaşma üzerinde durmak istiyoruz. Son haberlere bakarak gazeteci Sayın İhsan Kaçar ile bugün sohbetimizde konuşmak istiyoruz. Sayın İhsan Bey, öncelikle hoş geldiniz diyor ve ilk soru olarak şunu sormak istiyorum. Gazze'de sağlanan bu ateşkes hakkında genel olarak nasıl düşünüyorsunuz? Fikrinizi alalım. Daha sonra diğer sorulara da geçeceğiz efendim.
Yani öncelikle şu tabii ateşkesin boyutları tam olarak açıklanmadı. Yani sadece ateşkesin bir boyutu açıklandı. Fakat ikinci ve üçüncü aşama olabileceği söylendi. İkinci ve üçüncü aşama üzerinde açıkçası kimsenin çok fazla bir fikri yok. Bazı bir takım şeyler konuşuldu ama fikriyat olarak net olarak nasıl olabileceği açıkçası tam olarak bilinmiyor. Bu muamma aynı zamanda da endişelendiriyor. İlk başta bunu belirtebilirim. Fakat biliyorsunuz Trump'ın popülist bir lider. Trump'ın ben artık her tarafa barış getireceğim. Bu 4 yıllık süreç içerisinde barışı getirebileceğine inanan bir Trump, doğal olarak da bir yerden sonra artık Netanyahu'nun da bundan sonra taleplerinin çok ağır olabileceğini tahmin ettiği için böyle bir girişimde bulunuldu. Tabii Katar ve Mısır'ın da faktörü farklıdır. Özellikle Mısır'ın bir takım çabaları var bu konuda. Dediğim gibi Trump bu konuda hem Hamas'ın üzerinden bir tahakküm oluşturdu, hem de İsrail Netanyahu'nun üzerinden bir tahakküm oluşturdu. Çünkü Netanyahu ve kabinesinin bu saatten sonra aslında atabileceği adımları Trump'ı da çok ciddi bir şekilde rahatsız edebileceği kanısı vardı. Ve bu saatten sonra da artık İsrail'in de çok böyle çok yünlü bir savaşı yürütebilecek bir kapasitesinin ve yorgunluğunun geliştiğini söyleyebiliriz. Yani İsrail artık savaştan hakikaten insanları öldürmekte, katletmekten yorulduğunu da söyleyebiliriz. Ya bu saatten sonra çok topyekün yayılmacı bir savaşı sürdürmesi imkansız. Doğal olarak bu koşullar ve bu şartlar bir şekilde İsrail'i de Tel Aviv'i de anlaşmaya mecbur etti. Tabii Trump'ın faktörü o konuda çok farklı. Çünkü Trump her ne kadar İsrail'in yanında da dursa, ama bu saatten sonra da İsrail'le birlikte ya da Netanyahu'nun talepleri üzerinden bir fikir geliştirmesi de zor ve imkansız. Çünkü Suudi Arabistan ve diğer ülkelerle çok ciddi bir ticari ilişki geliştirmek istiyor. Yani faktörel olarak da bunun da etkisi var. Bakalım, yani ki seçim sürecinde de böyle bir sloganı vardı Trump'ın. Yani biz bu bir şekilde artık savaşları bitireceğim falan gibi bir çok popülist öz perdeden söylediği bir şey var. Dediğim gibi tabii hem İsrail'in savaşta artık yorgun olması, aynı zamanda bir takım dünya kamuoyunun ciddi bir şekilde tepkilerin gelişmesi ve bir şekilde de Trump'ın göreve başlamadan bir gün öncesinde ateşkes sürecinin başlaması pozitif olarak değerlendirebilirim.
Şimdi bu ateşkese bağlı kalma konusunda İsrail'in bunu ihlal edip etmeyeceği konusunda nedir fikriniz efendim? Yani esirler serbest bırakıldıktan sonra yeniden İsrail'in saldırıya geçme ihtimalinin olduğunu söylüyorlar uzmanlar. Siz ne düşünüyorsunuz efendim?
Yani bu ateşkes özellikle içeride İsrail kamuoyunda da rehineler konusunda ciddi bir tepki var. Açıkçası ateşkesin ikinci, üçüncü aşaması, birinci soruda ikinci, üçüncü aşamasının olduğunu söylemiştik ama birinci aşamasında da yani İsrail'in Gazze'den çekilmesi falan söz konusu değil. Daha çok işte sınır kapı hatlarında sadece bir sınır kapısında işte 400 metre, birisinde de 700 metre kadar bir çekilme gibi bir şey söz konusu ve bu hakikaten korkunç bir şey. Yani düşünsene, sınır hattında sadece 400 metre içeriye doğru çekiliyorsun. Yani bu ateşkeste şu çok net yok. Yani mesela Gazze'liler hepsi evlerine dönebilecekler mi? Hayır, öyle bir şey şu anda söz konusu değil. Belli şeyler söyleniyor tabii. Yani özellikle işte olaylara karışmamış, işte bir takım taramadan geçildikten sonra belli yaşlı insanları özellikle evlerine falan gitmesine müsaade edileceği söyleniyor. Fakat Gazze'nin yeniden kalkması lazım ve evler falan yok ortada. Onu da başka değerlendirmek gerekiyor. Ama şuna İsrail'in çok fazla bağlı kalacağını sanmıyorum. Dediğim gibi, sizin de sorunuzda sorduğunuz gibi, evet, bir soluklanma süreci. Çünkü savaştan oldukça yoruldu. İsrail artık, hatta bir haber daha vardı, savaşan bir takım grupların artık savaşmak istemediği falan mevzusu falan da haberleri de ortaya çıkmıştı ve bu bir soluklanma olabilir ve aynı zamanda da şu olabilir. Açıkçası Gazze'deki mevcut o rehinelerin ailelerine dönmesi için muhtemelen bir strateji de olabilir diye düşünüyorum. Eğer bu açıkçası eğer bu strateji ise ki 40 gün sonra bu netleşecek. Eğer esirler tamamen evlerine döndükten sonra savaşın boyutu yeniden şiddetlenirse ve bu korkunç bir şey olur. Açıkçası bu tamamen bir kandırma olabilir. Ama dediğim gibi yani ara bulucu ülkeler bu konuda teminatları ne kadar geçerli, ne kadar samimiyettir onu bilmek lazım. Şu aşamada o bilinir mi bilinmez mi bilmiyorum ama o anlaşma metnine bağlı kalınabilecek. Bir de ara buluculara çok ciddi görevler düşüyor açıkçası burada. Artık onların biraz samimiyet testidir. Ve eğer o samimiyet testi yerine getirilirse ki iyi takip edilirse ki Netanyahu'nun kabinesinde çok aşırı milliyetçi grupları var ve ki onlar 2-3 gündür kabinenin onaylamaması nedenlerinden bir tanesi kendileri kabineden çekileceğine dair bir takım tehditleri ve şeyleri vardı Netanyahu'nun kendisine bile. Açıkçası bir uzlaşma kendi içlerinde sağladılar Netanyahu ve kabinedekiler ama hani bunun arka perdesinde bir tırnak içerisinde kandırma meselesi var mıdır? Soluklanma var mıdır? Eğer soluklanmaysa bu başka bir facia ilk bir şekilde zemin hazırlayacak bir durum ve bu da korkunç bir şeyle karşılaşılabilir ileriki süreçlerde.
Son soru olarak Gazze'nin yeniden inşa sürecinde bu anlaşma ne kadar yardımcı olabilir sizce efendim?
Yani az önceki diğer sorularda yaptığımız yorumlar tabii bunun belirleyici. Eğer samimi bir anlaşma oluşmuşsa Gazze'nin ya da Filistin halkının geleceğine ilişkin oluşmuşsa açıkçası bu yararlı olabilir. Yani ilk etapta bütün yeniden bir yapılanma ya da Gazze'nin yeniden yapılanmasıyla ilgili çok zor söyleyebileceğimiz durum o gelişebilir. Fakat ileriki süreçlerde yavaş yavaş çünkü savaştan artık yorgun düşen insanların yavaş yavaş bir şekilde tekrardan yaşama tutunması, yerleşkes hale gelmesi, işte Gazze'nin kalkınması falan meselesi üzerinden çok aslında şu aşamada görmek biraz imkansız fakat ilk etapta şu olabilir yani yardım konvoyların yani o sivil insanlara ulaşması bu önemli bir şey ki anlaşmanın içerisinde günde 600 tır yardımın giriş yapabileceği bu bir nebze de olsa oradaki insanların günlük ihtiyaçlarını ve yaşamlarını karşılayabilmeleri için bir fırsat ama dediğim gibi şöyle bir anlaşmanın içerisine ya da herkesin özellikle İsrail'in arka perdesinde eğer öyle bir entrika varsa mesela esirler kurtarıldıktan sonra tekrardan vazgeçme pozisyonu yaşanırsa dediğim gibi bu facia dönüşebilir. Ama bu tekrardan burada güçlü olabilecek durum ara bulucuların yetkileridir. Eğer ara bulucular bu konuda yetkin ve dirayetli olurlarsa muhtemelen biraz başarıya olma ihtimali yüksek. Ama hani Filistin'in yeniden kalkınması, yeniden hayata tutunmaları bence yılları alabilecek bir pozisyon. Fakat günlük olarak ihtiyaçlarının karşılanması ve ihtiyaçların giderilmesi konusunda da bu iyi bir fırsat. Ama tabii bu gene tekrar söylüyorum anlaşmanın samimiyetiyle ilgili bir durum. Eğer anlaşma samimiyetle ve her iki tarafın da bağlı kaldığı durumlar gelişirse özellikle İsrail'e eğer bağlı gelişirse bu başarıya ileriki süreç için ulaşabilir diye düşünüyorum. İyi günler diliyorum, kolaylıklar, selamlar, saygılar.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde gazeteci Sayın İhsan Kaçar ile konuştuk. Gazze Ateşkesi konusu etrafında gazeteci Sayın İhsan Bey'in görüşlerini dinlemiş oldunuz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir/temzede başvurabileceğiniz hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler adlı programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Keyhan gazetesi İslam devrimi liderinin bir terör saldırısında iki üst düzey yargıcın şehit olması nedeniyle yayımladığı mesajını eski Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullayan'ın diplomasi alanında direniş şehidi olduğunu, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın İran, Rusya ve Çin'in ekonomik işbirliğiyle Amerika'ya yaptırım uygulayabileceklerini söylediğini aktarıyor. Horasan gazetesi ise Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün Gazze günü ile ilgili yayımladığı mesajını şöyle aktarıyor.
İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Gazze günü dolayısıyla yaptığı açıklamada kaderini belirleme hakkını elde etmek ve sömürgeci işgal ve apartheid zulmünden kurtulmak için direnmenin ve mücadele etmenin uluslararası hukuk uyarınca insani ve meşru bir hak olduğunu vurguladı. X hesabından direnişin sembolü Gazze günü dolayısıyla bir mesaj yayımlanan sözcü İsmail Bekai, son 16 ayda işgalci Siyonist rejimin sömürgeci imha planının kurbanı olan masum çocuklar, kadınlar ve erkekleri saygıyla anarak Gazze halkının soykırım ve apartheid'e karşı gösterdiği destansı direnişe saygı gösterdi. Sözcü Bekai, kaderini belirleme hakkını elde etmek ve sömürgeci işgal ve apartheid zulmünden kurtulmak için direnmek ve mücadele etmek, uluslararası hukuk uyarınca insani ve meşru bir haktır. Sürekli olarak savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve soykırım işleyen işgalci rejimin cezasız kalmasına karşı mücadele etmek ise uluslararası hukuk ve uluslararası insani hukuk uyarınca bir sorumluluk ve görevdir açıklamasında bulundu.
Cumhur-i İslami gazetesi Middle East'ten naklen, Gazze'de soykırımın Biden'in tek mirası olduğunu Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Batı Asya'daki yeni temsilcisini açıkladığını, Şeyh Naim Kasım'ın Gazze'nin konumu ve Filistin halkının direnişinin tarihe geçeceğini söylediğini duyuruyor. Şehvan gazetesi İran Yargı Erki Başkanı'nın Filistin'e desteğin süreceğini belirttiği haberini paylaşıyor. Haberde şunlara yer veriliyor.
İran Yargı Erki Başkanı Gazze Direnişin Sembolü 13. Sempozyumunda yaptığı konuşmada İran İslam Cumhuriyeti'nin her zaman Filistin halkını askeri ve siyasi olarak desteklediğini söyledi. Gholam Hossein Mohseni Ejei günümüzde dünyada İsrail rejimine karşı konuşulmayan bir yer olmadığını belirterek İsrail'i destekleyen ülkelerdeki insanların bile gösteriler düzenleyerek Filistin halkına desteklerini açıkladığını ve İsrail ve Amerika'ya karşı sloganlar attığını söyledi. Ejei, İmam Hümeyni'nin İslam devriminden sonra Filistin'in İslam dünyasının birinci meselesi olduğunu ilan ettiğini ve İranlı liderler ve halkın her zaman bu konuya vurgu yaptığını ifade etti. Yargı Erki Başkanı geçmişten günümüze İsrail rejimine karşı birçok karar alındığını ancak Amerika'nın bu kararlara karşı çıktığını belirterek Amerika'nın geçmişten günümüze İsrail rejimine en gelişmiş hava, kara ve deniz silahlarını sağladığını söyledi. Ejei, mazlum Filistin halkının 70 yıldan fazla süredir tüm süper güçlere karşı direniş gösterdiğini ve Gazze'nin onurunu, şanını ve güzelliğini koruduğunu söyleyerek, günümüzde İsrail rejiminin bu ateşkesi zayıflık ve çaresizlikten kabul ettiğini ve bunun direniş cephesinin en büyük başarılarından biri olduğunu belirtti.
Tahran Radyosu.
Şervan gazetesi Tahran'da iki üst düzey yargıca yapılan suikastın detaylıca incelenmesiyle ilgili Cumhurbaşkanı'nın direktifte bulunduğunu, Tarım Cihadı Bakanlığı'nda çiftçilerin haklı olduğunu ve Cumhurbaşkanı'nın bölgede güvenliği garanti etmeye hazır olduklarını ve batıya ihtiyaç olmadığını söylediğini duyuruyor. Cevan gazetesi ise Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki faaliyetlerine değindiği haberinde şunları ifade ediyor.
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Merkezi, Türkiye ordusunun Suriye'nin Lazki ilinde askeri üst kurmak amacıyla bölgeye girdiğini bildirdi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Merkezi bu bağlamda yaptığı açıklamada, Türkiye'li askerlerin mühendislik ve haritacılık ekipmanlarıyla birlikte Lazkiye'nin kuzeyindeki bazı köylere girdiğini belirtti. Merkez ayrıca Türkiye'li askerlerin El Kamiliye Tepelerinin topografi haritasını aldıktan sonra Lazkiye'nin kuzeyindeki köylerde Türk bayrağı astıklarını ifade etti. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Direktörü Rami Abdurrahman, bu durumun söz konusu bölgelerin Türkiye'ye katılması endişesi yarattığını belirtti.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Pars Today yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketlerinin ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımızı ayrıca Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Sağlıcakla kalın.
İran Radyo Podcast. İran'da farklı tarihi dönemlere ait, her biri eşsiz bir güzelliğe sahip, çok sayıda altın tarihi eserler keşfedildi. Medlerin İran yaylasına girişinden öncesini anlatan en güzel kaplardan biri de Hasanlu altın kabıdır. Bu kap çok güzel olmasına rağmen korkunç, aynı zamanda vazgeçilmeyecek bir hikaye sayılır. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Değerli dinleyiciler, İran'ın Tarihi Hazinelerine Bakış isimli podcast serisinin bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Bugün sizlere İran'ın tarihi hazinelerinden bir başkası olan Hasanlu Altın Kupası'ndan bahsetmek istiyoruz. Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. Evet arkadaşlar, Solduz adı verilen yemyeşil bir ovanın ortasında, benzer bir köyün yanında Hasanlu Tepe adı verilen antik bir tepe bulunmaktadır. İran'ın Batı Azerbaycan eyaletinde Urmiye Gölü ve Mahabad bölgesi arasında yer alan 9. yüzyıldan kalma antik şehir olan Hasanlu Tepesi günümüzde büyük bir ilgi görmekte. Hasanlu Tepesi çevresinde çok sayıda antik tepe bulunmaktadır. Bu sayede gelişim dönemi sırasında bu bölgenin çevresindeki diğer medeniyetlerle iletişim halinde olduğu görülmektedir. Ayrıca çevresinde başka antik tepelerin de varlığı, Hasanlu'da yaşayan kabilelerin çevresindeki tepelerde yaşayan kabilelerle aynı kabileden olduklarını ve birbirleriyle ticaret ve iletişim içinde olduklarını gösteriyor. Bu tepeler arasında birbirinden 2 kilometre uzaklıkta ve yarıçapa kadar olan ve Hasanlu tepenin 15 kilometre mesafesinde bulunan Pastali, Haçvirus, Tabi'i, Akrep Tepe, Kuyik Tepesi, Mirabat, Saksı Tepe, Nizamabat ve Muhammed Şah Antik Tepesi'ne değinebiliriz. Amerikalı İranolog ve arkeolog Robert Harris Dyson, İran'ın bazı bölgelerinde çeşitli keşif ve kazı ekiplerinden sorumlu olan kişidir. Ancak onu arkeologlar arasında dünya çapında büyük üne kavuşturan keşif Hasanlu Tepesi'nde yaptığı kazılardır. Dyson, arkeoloji alanında doktorasını miladi 1966 yılında Harvard Üniversitesi'nden aldı. Harvard'da okurken Ürdün, Irak ve İran'dan oluşan 3 ülkede arkeoloji ve etnoloji okudu. Böylece miladi 1955'te bir grup İranlı ve Amerikalıya Batı Azerbaycan eyaletinde bulunan Hasanlu Tepesi'ndeki antik eserleri keşfetmeleri için liderlik etmek üzere İran'a gitti. Hasanlu Tepesi veya Hasanlu Kalesi milattan 900 yıl önce alev almıştı. Bu yangında orada yaşayan birçok insan hayatını kaybetti. Dyson ve grubu 1958 yılına kadar bu bölgede arkeolojik kazılar yürüttüler. Ve bu tepe daha sonra bahsedeceğimiz ve türünün tek örneği olan bir altın kup keşfetmeyi başardılar. Bu bölgedeki diğer arkeologların çok tuhaf ve inanılmaz bir keşfi de miladi 1972 yılında gerçekleşti. İranlı Amerikalı arkeoloji ekibi kazı yaparken bir mezar buldu. Yaklaşık 2900 bin yıllık bir mezardan bahsediyoruz. Evet, bu mezarda yan yana birbirlerine sarılmış halde ölen iki iskelet bulmuşlar. Mezarda soldaki şahsın başının üzerindeki taş levha dışında başka bir nesne bulunmamakta. Ve o günden bu yana onlara aşıklar, yani Hasanlu aşıkları lakabı verilmiştir. Günümüzde ve yıllar geçtikçe Pensilvanya Üniversitesi Müzesi'nde İranlı aşıkların resmi en ilgi çekici öğelerden biri haline gelmiştir. Arkeologlar Hasanlu Tepesi'nde 10 farklı yerleşim döneminin bulunduğunu, bunlardan en eskisinin 10. dönem olduğunu ve milattan yaklaşık 6000 yıl önce başladığını düşünüyor. Hasanlu Tepesi'ndeki yerleşimin 10, 9 ve 8. dönemleri hakkında çok fazla bilgi bulunmamakla birlikte daha çok 7. ve 1. dönemler hakkında bilgi bulunmakta ve elde edilen eserlerin birçoğu da bu döneme aittir. Örneğin burada bulunan gri pişmiş toprak kaplar 5. yerleşim dönemine aitken kil ve çamur yapılarında aynı döneme ait olduğu görülmektedir. Hasanlu Tepesi'nde yerleşimin 4. döneminden kalan en önemli eserlerden biri o döneme dair pek çok bilgi veren taş yapılardır. Bu dönem Hasanlu Tepesi'ndeki en önemli yerleşim dönemlerinden biri sayılır. Taş yapıların çoğu bu döneme aittir ve günümüze kadar üzerlerinde birçok çalışma yapılmıştır. Hasanlu Tepesi'ndeki 3. yerleşim dönemi Medlerin egemenliğine, 2. yerleşim dönemi ise Part dönemine rastlamaktadır. İlk dönem aynı zamanda Sasani döneminin sonu, İslami dönemin başlangıcında da denk gelmektedir. Bugün Hasanlu'da o döneme ait hiçbir iz kalmamış, hepsi tahrip edilmiştir. Hasanlu Tepesi'nde güçlü bir kale görülmekte olup yıllar içinde yapılan kazılarda odalar, salonlar, savunma duvarı gibi parçalar ortaya çıkarılmıştır. Kalenin orta noktasında 29x19 metre ölçülerinde elbette uzunluk ve genişlik olarak her yerde eşit olmayan bir merkezi avlu göze çarpmaktadır. Avlunun doğu tarafına baktığınızda geniş bir salon ve birkaç depo görüyorsunuz. Salonun içinde su depolamak için kullanıldığı anlaşılan fıçılar keşfedildi. Bu kalede inşa edilen ilk salon doğu tarafında bulunan sırasıyla 16 metre uzunluğunda 4 metre genişliğindeki salondur. Bu salonun ortasında iki sıra halinde aralarında 5 metre mesafe bulunan 4 sütun görülmektedir. Orta avlunun güney tarafına doğru ilerliyoruz. Bu bölümde ikinci büyük sütunlu salonu görüyoruz. Arkeologlara göre bu salon doğu taraftaki ilk salonun kullanılamaz hale gelmesinden sonra ibadethane olarak kullanılmış. Orta avlunun kuzey kesiminde saray kadınlarının veya hizmetçilerinin ikametgahı olduğu anlaşılan 15 oda bulunmuştur. Bu alanda yapılan kazılarda farklı yönlere dağılmış çok sayıda iskelete de rastlandı. Merkezin ortasında çok sayıda iskelet bulundu. Kalenin etrafı 7 metre yüksekliğinde ve 3 metre çapında büyük bir duvarla çevrilidir. Bu duvarın içine kaleyi korumak için kullanılan kuleler inşa edilmiştir. Hasanlu Kalesi'nin içinde birçok sır saklı olduğundan defalarca burası kazılmıştır. Bu kazılar sonucunda Hasanlu'dan en önemlisi Hasanlu'nun altın kapı olmak üzere 14 binden fazla antik esere ulaşıldı. Bu eser 3000 yıldan daha eski bir geçmişe sahiptir. Muhtemelen bir sonraki dönem olan Medler dönemi sanatının oluşmasında önemli rol oynamıştır. Hasanlu'nun güzel altın kapı farklı tasarımlara sahip olup tarihi önemin yanı sıra sanatsal değer ve öneme de sahiptir. 950 gramlık bu kap 21 santimetre yüksekliğinde ve 25 santimetre çapındadır ve Tahran'daki eski İran Müzesi'nde saklanmaktadır. Hasanlu antik kapı İncelik ve detaylarından dolayı baş döndürücü bir eserdir. İlgili sanatçının bu antik kapın motiflerini yaratırken destansı hikayelerden ilham aldığı anlaşılıyor. Bu antik kapın en üst sırasında bir boğanın çektiği arabaya binmiş kanatlı bir izledi, elinde bir fincan tutan bir kahine doğru ilerlerken, boğanın ağzından muhtemelen yaşamın ve bereketin sembolü olan bir nehir akıyor. Alt sırada ise hayatın çarkının altında bir savaşçı, yarı insan, yarı ejderha bir yaratıkla savaşıyor. Kasenin diğer tarafında ise savaş arabalarına binen boynuzlu tanrılar vardır. Ayrıca rahipler tapınakta kurbanlık için koç taşıyorlar. Bu görüntüler bu vakalarla bitmiyor. Elinde gürz ve yay bulunan bir savaşçı, aslanı evcilleştiren bir adam ve küçük çocuklarıyla oynayan ebeveynlerin görüntüleri de göze çarpıyor. Ayrıca yanlarında tasvir edilmiş olması her rolün kendine özgü bir zerafete ve güzelliğe sahip olmasıdır. Evet arkadaşlar, podcast'in başında Hasanlı Kalesi'nin anlatımının korkunç bir hikayeye bağlı olduğundan bahsetmiştik sizlere. Şimdi bu korkunç hikayeyi ve Hasanlı Altın Kapı ile ilgili bilinmeyen bir hikayeyi anlatmanın zamanı geldi. Milattan sonra 1. bin yılda düşmanın saldırısı sırasında Hasanlı Kalesi aniden alev almış. İçindeki binalar da bir anda yıkılmıştır. Kentte yaşayan pek çok kişinin cesedinin kalıntıları, birçoğunun kafası kesilmiş veya başlarına ağır darbeler almış, bazılarının ise kolları, bacakları olmadan bulunmuş ve en az bir kişi tamamen ikiye bölünmüş bir halde bulundu. Arkeologlar araştırmaları, kurbanların çoğunun saldırganlar tarafından köle olarak ele geçirilmeyecek, kadınlar, çocuklar ve yaşlılardan oluştuğu için hepsini vahşice katlettiklerini ortaya koyuyor. Hasanlı Altın Kapı'nın bulunmasından bu yana bu kap hakkında muhtelif sohbetler edilmiştir. Zira Hasanlı'nın bu altın kapı yere düşen bir adamın kollarındayken sırtına bir hançer saplanmış halde ve diğer iki kişi tarafından bulunurken keşfedilmiştir. Bu adamın yanında cesetler de göze çarpıyor. Uzmanlar bu adamın elindeki fincanla işgalcilerden kaçarken hayatını kaybettiğini ve fincanın vücudunun baskısı altında çarpıp büküldüğünü düşünüyor. Ancak başka bir hikayede askerlerin işgalci olduklarını ve bu üç askerin bölgedeki yaygın yangına rağmen fazla zaman kalmadığını çok iyi bildiklerini belirtiyor. Askerler hazine binasına girdiler ve çok zarif bir altın kupa, altın kaplamalı bir taş silindir, fil dişi bir heykel ve bronzdan bir kılıç sapı da dahil olmak üzere tüm kıymetli ve değerli eşyaları aldılar. Ancak ahşap merdivenle çıktıklarında binanın duvarları ve çatısı alev alarak tamamen çöktü ve askerler hazineyle birlikte moloz yığınlarının altına gömüldü. Nihayet miladi 1957'de keşfedilene kadar 3000 yıl boyunca bozulmadan orada kaldılar. Başta Hasanlı altın kasesi olmak üzere asker iskelet kalıntılarının bulunduğu haberi basına ulaşınca büyük bir gürültü ve yaygara koptu. İran'ın Hasanlı Tepesi'nin keşfedildiği haberi dünyanın dört bir yanında gazetelerde yer aldı. Daha sonra bu keşif 10 yılın önemli arkeolojik olaylarından biri olarak adlandırıldı. Ve bunu takiben birçok tarihçi, sanat tarihçisi, arkeolog ve diğerleri bu altın kap üzerindeki mitolojik gravürleri yorumladı. Ertesi yıl Leaf dergisi muhteşem kapın renkli fotoğraflarının yer aldığı bir makale yayınladı. Ancak medyanın bu çılgınlığı ve geniş kapsamlı haberlerin ortasında hiç kimse askerlere ve onların kemiklerine dikkat etmedi. Kaleyi cesurca koruyan ve şehrin hazinelerini düşmanların eline geçmeden kurtarmak isteyen kahramanlar mıydı bunlar? Yoksa şehrin sakinlerini katlettikten sonra evleri ve tapınakları yağmalayan yabancı kabilelerin savaşçıları mıydı? Amerika'daki Boston Üniversitesi'nden arkeolog Michael Dante, Hasanlu harabelerinde bulunan bu askerlerin ve diğer cesetlerin hikayesini açıklığa kavuşturmak için kapsamlı araştırmalar yaptı. Hasanlu tepesinde çıkan büyük yangın ve kerpiç binaların çökmesi, şehrin tüm sur ve binalarıyla birlikte kül ve moloz tabakası altında kalmasına neden olmuş ve yıllar sonra yeniden keşfedilmişti. Bu nedenle Hasanlu tepesi bazen antik Yakın Doğu'nun Pompei'si olarak anılıyor. Hasanlu tepesinin en azından milattan önce 6. bin yıldan milattan sonra 3. yüzyıla, yani yangınla yok olduktan yüzyıllar sonrasına kadar iskan edildiğine inanılıyor. Deliller sürpriz bir saldırının şehrin ve Hasanlu Kalesi'nin yıkılmasına neden olduğunu gösteriyordu. Dante, Hasanlu Tepesi'nin kaba kerpiç mimarisinin Güneybatı Amerika'da inşa edilen güçlü kerpiç binalara çok benzediğini düşünüyordu. Ancak Hasanlu Kalesi'nin çatı, taban ve sütunlarının yapımında hasır, ahşap ve ahşap kirişler kullanıldığı için yangına çok duyarlıydı. Arkeologlar tarafından keşfedilen şanssız kurbanların kalıntıları korkunç bir hadiseyi anlatıyordu. Aslında bu antik kalıntılar o kadar dehşet vericiydi ki Dante kazılarda profesyonel arkeologlara eşlik eden öğrencilerin çoğunun uzun süre kabus gördüğünü belirtiyor. Ancak yazılı kaynakların yetersizliğinden dolayı Hasanlu sakinleri ve acımasız saldırganları hakkında pek fazla bilgi bulunmamakta. Amerikalı tarihçi Irene Winter bir makalede şöyle yazmıştır. Hasanlu Tepesi'nin sakinlerinin kimliğini kanıtlayabilecek yazılı bir kanıt yoktur. Yerin eski adını, ait olduğu vilayeti, dil ve etnik bağlarını, bundan öncesini ve ele aldığımız dönemi bilmiyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi isterseniz Hasanlu Altın Kapı'ndan bahsetmeye devam edelim. Hasanlu Altın Kapı'nın gövdesine kazınan çok hassas desenler, arkeologların Hasanlu'nun gizemini çözmelerine yardımcı olabilir mi dersiniz? Bu motifler Hasanlu'nun eski sakinlerinin efsanevi dini inançlarını göstermektedir. Araştırmacılar ve tarihçiler bunlarla ilgili birçok yorum yapmış ve bu motiflerin kökeninin Urartu, Hurri veya Hint-Avrupa geleneklerinde olduğunu düşünmüştür. Ancak miladi 2017 yılında Dante Antik Çağ dergisinde bir çalışma yayınlayarak Altın Kap'la birlikte bulunan 3 savaşçının muhtemelen Urartu Krallığından bölgeye gönderilen akıncılar olduğunu belirtti. tarihi metinlerden başkenti Arzaskun ve daha sonra Tospa olan Urartu Krallığı o dönemde Hasanlu Tepesi civarındaki bölgelerde topraklarını en acımasız şekilde genişletmeye çalışıyordu. Mevcut kanıtlara göre kalenin yıkılmasından bir süre sonra Hasanlu kalıntılarının üzerine Urartu tarzında güçlü bir duvar inşa edildiği anlaşılıyor. Bu nedenle Dante şehir düşerken birçok insan öldürülürken veya esir alınırken ve kale alev alırken bu üç kişinin şehrin değerli eşyalarını kurtarmayı akıllarına getiremeyeceğine inanıyor. Araştırma için Hasanlu'daki eski savaşçıların antik keşif alanına giden Dante, onların muhtemelen bina çöktüğünde ahşap bir merdivenden çıkmakta olduklarını belirtiyor. Daha sonra çöp imhası için kullanılan olağa düşerek enkaz ve çöplerin altında gömüldüler. Savaşçıların bulunduğu yerde Hasanlu altın kapının yanı sıra zırhlı kemerler, metal kaplar ve çok ince ve güzel oymalara sahip silindirik mühürler gibi türlü tarihi eserler de bulundu. Evet değerli dinleyiciler, İran'ın tarihi hazinelerinden bahsettiğimiz podcast serisinin bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu bölüm boyunca bizimle birlikte kaldığınız ve bizi dinlediğiniz için size teşekkür ediyoruz. Hasanlu'nun Tepesi ve Kupası metnini okumak ve resimlerini görmek için adresteki web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde sizleri İran'ın bir başka güzel hazinesiyle tanıştırmak istiyoruz. Dinlediğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi, adalet, rahmet ve hidayet eksikliğinin insanlığın sorunlarının temeli olduğuna işaretle, bu sorundan kurtulma yolunun İslam'ın büyük peygamberi Nebi-i Ekrem'in davetine karşılık vermek olduğunu söylüyor. Bugünkü kısa sohbetimizde Ayetullah Hameneyi'den naklen bu konuyu ele almak istiyoruz. İnsan felah peşindedir, kurtuluş peşindedir. İnsanlığın sorunu baştan bugüne kadar adaletin olmayışıdır, rahmetin olmayışıdır, hidayetin olmayışıdır. İnsanın çeşitli sapkınlıkları onlar için yaşamı zorlaştırmıştır. Günümüzde de beşeriyet aynı ışık kaynağına muhtaçtır. Bugün de beşeriyet Nebi-i Ekrem'in daveti ki hak davetidir, sadakat davetidir, rahmet davetidir, karşılık vermeye muhtaçtır. Eğer insan İslam'ın mükerrem peygamberinin davetine karşılık verirse, insanın sorunları bertaraf olacaktır. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Esen kalın. Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19.395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti adresine veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki telefaks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz. Thank you.